Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, hepinizi hayırla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, muhabbeti, bereketi, ikramı üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Kıymetli dostlar, Kültürden İrfana programındayız. Gündelik olaylara, geçmişte, mazide, bizim için değerli olan tüm olaylara, belki hayırlı, belki de olumsuz gördüğümüz tüm olaylara aslında kültürden, irfandan bakarak yorumlamaya çalışıyoruz. Kıymetli abimiz Abdurrahman Topbaş Beyefendi bizimle beraber. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyi misiniz?
İyiyiz. Çok şükür sizler iyisiniz.
Hamdolsun. Allah razı olsun. Eyvallah. Abdurrahman Bey, geçen programlarda aslında bizim de bir gerçeğimiz olan, Türkiye'nin gerçeği olan depremlerden bahsetmiştik. Ama o depremlerin normal fiziksel halinden bahsetmiştik.
Doğru.
Tam o programların birinde biterken şöyle bir şey söylemiştiniz. Bu depremler aslında gelip geçer, belki maddi bir zarar verir ama asıl depremler içimizdeki depremlerdir. Asıl önemli olan onlardır demiştiniz. Ben de bu programın konusunu içimizdeki depremlere ayırmak istiyorum.
Sen de oradan tuttun, çektin.
Evet, güzel bir konu başlığı olur diye düşündüm. Çünkü herkesin de merak ettiği bir husus, normal depremi herkes biliyor ama nedir içimizdeki depremler?
Şimdi efendim, deprem malum jeolojinin ilgilendiği bir alan.
Evet.
Hatta işte dünyanın kuruluşunun bu depremlerle tek kara parçasıyken ayrıldığı, araya sular girdiği vesaire bilimsel bir kanıtlarıyla beraber teorisi de var. Yani demek ki dünya kurulduğundan beri dünyanın taşı toprağı, suyu bir hareket halinde.
Evet.
Bir kırılmalar yaşıyor. Tabii bunun bir de insan tarafı var. Esas dünyaya yön veren insan tarafı var. Tabiatı da etkileyen. İşte geçen hafta herhalde onu konuştuk değil mi? Rum suresi 41.
Geçen programda bundan bahsetmiştik. Evet, Rum suresi 41. ayet.
Evet, yani dünyanın düzenini bozan insana dikkat çekiyor yaradan. Tabii dünyanın ekolojik düzenini bozan insan kendi düzenini de bozuyor. Ve bu sefer bir iç depremler oluşuyor. Herhalde bu iç depremlerin de insanlık tarihi itibariyle baktığımızda en güçlü dönemlerinden bir tanesi. Çünkü hep iç depremler olmuş. Nasıl dış depremler olduğu gibi insan doğasında, tabiatında ruh halinin soyut, bizim gözle göremediğimiz, şiddetini de ölçemediğimiz bir depremleri oluyor. Bu depremler de tabii anatomiyi de, yani etle kemiği de etkiliyor. Çünkü ete kemiğe hareket ettiren ruh.
Ruh.
Tabii ruh gittiğinde o etin kemiğin hiçbir özelliği kalmıyor. Yani yakışıklı, çirkin, güzel vesaire çok bir önemi kalmıyor. Ruh gittiğinde gerisi bir et kemik yığını oluyor. Peki biz nasıl deprem oluşuyor? Özellikle son dönemi konuşalım. Ara ara yine eskiye atıf yaparız. Yani insanoğlu tabii müthiş bir değişimin olduğu bir dönemde şu an itibariyle.
Evet, ve çok hızlı oluyor bu değişim.
Çok hızlı oldu. Belki mesela şöyle bir bakalım. 50 yıl, 20 yıl, 100 yıl önceye baktığımızda orada da bir değişim var ama bir hayatın böyle yavaş yavaş giden, hazmede giden bir
güzel
dönemi var.
Evet.
Yani şu an o hazmede, yani bir şeyi böyle keşfetmek, bunu yaptık filan, 20 yıl sonra veya 10 yıl sonra ah bak bir tık üstünü yaptık, daha iyisini yaptık vesaire gibi. Yani bunu en çok böyle belgesellerde nerede görürsün biliyor musun? Birinci ve İkinci Dünya Savaşı belgesellerine bak. Askerlerin kıyafetleri,
evet,
silahlar, özellikle teçhizatlar, ağır silahlarda bu hızlı değişimi görürsün. Sonrasında da özellikle 1960'lardan başlayıp 80'lerden sonra değişen bir araç tiplemeleri var. Otomobil.
Evet.
Onlar böyle çok... Şimdi geldiğinde de böyle her 5 yıl bambaşka oluyor. İnsanımızda da aynı. Yani bu değişim, bu tekamül de diyebilirsin buna. Ama şu an tabii tekamülden sanki başka bir yere geldik.
Evet.
Bir gelişim dönemine değil de gerçekten insanın, bireyinin öne çıktığı, bireyinin önemsendiği bir dönemdeyiz.
Ben çağındayız adeta.
Ben çağındayız. Evet. Bu kadar ferdiyetçilik de insanın hazır olmadan karşılaştığı bir şey. Şöyle bir ziyafet sofrasından örnek verelim. 7-8 saat hiç yemek yememişsiniz. Böyle bir kuzu çevirmenin olduğu veya kuzu fırının olduğu bir sofraya oturdunuz. Patır putur direkt hızlıca etten yemeye başladınız.
Evet.
10 dakika sonra
bir ağırlık çökmeye başlar.
Bir ağırlık çökmeye başlar.
Evet.
Yarım saat, bir saat sonra bir sıkıntı gelmeye başlar. Niye? Çünkü vücut çok aç kalıp bir anda et ve yağ gibi güçlü iki tane gıda ile bir anda muhatap oluyor.
Evet, sizi rahatsız etmeye başladı.
Sizi rahatsız etmeye başladı. Aynı bunun gibi şu an insanoğlu da dijital dünyanın tam içine girdiğinde, buna sanal dünya da deniyor ki doğru bir tarif. Yani hayali bir şey. İşte şimdi VR gözlükler vesaire, Metaverse şu bu filan. Gerçi onun bir arkadaşımız Yakasa diye yerli ve milli versiyonu da geliştiriyor. Baktığınızda insan ruhunun hazır olmadığı bir dünyanın içine girmiş vaziyette. Tabii bunun içerisinde belki bizim kavramlarımız, bizim değerlerimiz, bizim kutsallarımız açısından bakıldığında da tam zıddı, tam tersi olan bir hedonizm var.
Evet.
Ben, yani benim keyfim, benim canım bunu istiyor. Ben şunu yapayım.
Neden hoşlanırsam onu yaparım.
Neden hoşlanırsam ve bunun hiçbir kuralı da yok. Hiçbir kuralı da. Yani bir kural çerçevesinde yapılmıyor. Mesela şöyle, o kadar bir pervasızlık var ki.
Evet. Kuralların kendisi zaten düşman olduğu için kural tanımıyorlar.
Kural tanımıyor ve bunu ifşa ediyor.
Evet.
Hani utanma, ağır duygusu, ağır damar falan diye tabirler vardı.
Teşhir etmek yani.
Evet. Bunlar hepsi böyle hızlıca kalkıyor. Şimdi bir sokaktaki bir gence, bir erkeğe mikrofon tutuyor. Öyle bir soru soruyor ki.
Evet.
Yani bunu çok değil. 10 sene önce ancak böyle çok samimi arkadaşlar arasında o geyik denen muhabbette konuşulacak şeyi, o soruyu soruyor. O da çat çat çat diye cevaplar veriyor.
Evet. Verdiği cevaplar da aynı türden.
Ya, tabii tabii. Yani zaten hani öyle sorun öyle cevap.
Öyle soruyor öyle cevap oluyor. Evet.
Şimdi hadi erkekler biraz daha böyle ne bileyim patavatsız olur, kaba olur, şube olur falan diye. Geldik hanımlar, bayanlar tarafına. Kıza öyle bir soru soruyor ki, aldatmayla ilgili ne düşünüyorsunuz diyor. Eyyuu falan diye böyle bir affedersiniz cıvıklık gösterisiyle başlıyor anlatmaya. Yani şimdi bunun bir ötesi yok.
Evet.
Ve hani 25-30 yaşa geldiğinde artık merak ettiği hiçbir şey kalmıyor.
Evet.
Benim hep bir tarifim vardır. Sonra diye. Sonra. Sonrası yok işte.
Evet.
Çünkü yani bedeni olarak, ruhi olarak kafasına takılan ne varsa hepsini yaşamış.
Evet.
Sonrası artık bir şey kalmayacak. İçeride kazan kaynamaya başlıyor.
Evet, artık geliyor. Deprem de oluyor. Belki
zaten biliyorsun o depremi tarif ederlerken alttaki kaynama vurur yukarıya. Onun gibi küt diye bu sefer vurmaya başlıyor.
Evet.
Vurduğunda ne oluyor?
Hazırlıksız yakalanıyor.
İntiharlar oluyor en basitinden. Şimdi intiharları hep böyle işte bir takım şeylere bağlıyorlar. İşte çocuk baskılamış biri, baskıdan bunalmış, bilmem şu olmuş bu olmuş filan. Ya baskı eskiden de yok muydu? Vardı. Hatta alası vardı. Gerçekten baskıdan mı oluyor bunlar? Bunu baskıdan olduğunu söyleyen kim? Medyaya çıkan birileri söylüyor. Evet. Bunun bilimsel olarak, akademik olarak bunun çalışmasını yapan psikologlar, pedagoglar ne diyor?
Yani,
ve birbirinden çok farklı gençler bu noktadalar.
Beklentilerinin artık karşılanamamış olması.
Ya hayattan
bir
zevk
anlamda,
almıyor.
Hayattan beklentilerinin bitmiş olması.
Hayattan beklentilerinin zevk almıyor. Zevk niye geldi vesaire. Evet. Bir din kavramı da çok zedelendi. Sadece Müslüman adına söylemiyorum.
Maneviyat bağlamında.
Evet, maneviyat bağlamında çok zedelendiği için o alana da kaymıyor. Hani arkadaşlar hep derim yani biz bunu 20 sene önce, 25 sene önce, 30 sene önce işte Avrupa'da intiharlar artmış bak
işte
toplum çökmüş yazıklar olsun tüh filan dediğimiz şey şu an ülkemize geldi. Sadece ülkemiz değil global olarak bu yaşanıyor. Çünkü
dijital
dijitalin girdiği her yer.
Evet.
Demokrasi de varsa dijitalle beraber bir genç her şeyi yapabiliyor. Veya bir orta yaşlı fark etmiyor.
Evet.
Peki ya sonrası? İşte ya sonrasının cevabını bulamayan insanoğlu iç depremlere savrulmaya başlıyor.
Evet.
Mutsuzluk. Ya niye mutsuzuz? Ben soruyorum.
Neden mutsuzuz?
Kameralara soruyorum. Yani niye mutsuzsunuz bu kadar?
Kendi işlerinde herkese yani, bir mutsuzluk veya mutluluk sebebi
gerçekten
vardır.
Gerçekten öyle. Evet. Herkes de var. Ve bu yani buna hepimiz dahiliz. Bu iç depreme de hepimiz dahiliz. Ben hani bir böyle bir vaaz vermek, nasihat vermek gibi konuşmuyorum. Bir derdi paylaşıyorum. Çünkü bu dert herkes sarıyor. Yani beni de sarıyor, çocuklarımı da sarıyor, yeğenimi de sarıyor, onu da sarıyor, bunu da sarıyor. %3 %30 fark etmez.
Yani siz sevdiğiniz insanların göz göre göre gözünüzün önünde bir şekilde o depreme yakalandığını gördüğünüzde siz de etkilenmiş oluyorsunuz haliyle. Siz de üzülüyorsunuz. Etkilenmiş.
Bir de şöyle hani hal saridir diye eskilerin güzel bir tarifi vardır. Hı hı. Yani sari bulaşıcı demek, salgın demek.
Güzel insanlarla bir arada olursanız.
Yani toplumun bir kesimi çok mutlu, çok huzurlu. Hı-hı. Bir kesimi çok huzursuz, çok mutsuz olmaz.
Olmaz.
Olmaz abi. Muhakkak birbirini etkiler. Oransal olarak, nispi olarak bir takım farklar olabilir. Ama bu böyledir. Yani biri kahkahayla güldüğü yerde öteki sürekli ağlamaz.
Evet.
Şimdi bugün gelinen nokta da bir de artık eskiden toplumun katmanları vardı.
Arada fikir duvarlar olarak vardı vesaire. Belki. Evet.
Şimdi
o da yok.
Şimdi öyle bir şey
bir
yok.
Bir önce izlediği videoda çok iyi bir şey denk gelirken bir daha kaydırdığında çok kötü bir video denk geliyor. Bu kadar arada hiç sınır yok.
Ve gerçekten insanlar çoklu bir bombardımana muhataplar. Aşırı, bu bombardıman deyince olumsuz manada değil. Hı-hı. Bilgi yağmuru diyelim.
Evet.
Bir bilgi yağmuru veya bir görsel yağmurla muhataplar. Hı-hı. Böyle şakır şakır şakır şakır nasıl sağanak vardır ya. Hı-hı. Şakır şakır şakır şakır. Bir bilgi sağına geliyor. Bunun içerisinde hepsini seyrediyorlar.
Gerekli, gereksiz, lazım.
Evet yani ben bunu lazım değil, evet. Görüyorum. Hepsini seyrediyorlar.
Evet.
Bu kadar bilgiyi, bu kadar yağmurun suyunu analiz edip ayırmak, ona göre sınıflandırmak, tasnif etmek de kolay bir iş değil.
Peki bu durumda içimizdeki depremden biz de etkileniyoruz. Karşıdaki insanlar da etkileniyor ve aramızda duvarlar da yok ama insanlar biz belki bir nebze olsun hani kültür, irfan diyoruz belki okuduğumuz için. İçinde meydana gelen bu depremin farkına hiç mi varmıyorlar? Çünkü böyle bir müdahalede bulunsanız size hemen işte benim özgürlüğüme karışıyorsun, benim sınırımı çiziyorsun, beni sınırlandırma, özgürlüğüme karışma, dokunma diye de varyansın ediyorlar. Ama siz onun farkındasınız, onlar farkında değil mi?
Şimdi o bir motto.
Evet.
Bu mottoyu herkes bir şekilde demin söylediğim gibi az veya çok... Herkes bu mottonun bir tarafında.
Evet.
Niye bana karışıyorsun?
Evet.
Niye bana karışıyorsunun bazı doğru gerekçeleri olabilir. Ancak yani hani mentor, hı hı. Koç.
Hayat koçu, yaşam koçu, mentörlük var. Yani, evet.
Bunlar niye var? Sen bunları niye ücretle alıyorsun ki? Yani annen, baban, abin, çevrendekiler, senden büyükler veya bazen senden küçükler. Yani bir tabii bir akış, doğal bir akış içerisinde sana bunu yapıyorlar. Hı hı. Şimdi öyle ilginç ki anne baba bir şey söylüyor, yapmıyor. Evet. Psikoloğa söylüyor, yapıyor.
Neden?
İşte sıkıntının bir tanesi bu. İç depremin sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü diyor ki bu diyor gerçekten beni tedavi etmek, derdime derman olmak istiyor. Ya ana baba o bana tahakküm etmek istiyor diyor. Hükmetmek istiyor.
Evet.
Ya fark etmiyor hocam. Sen zaten dijital tahakkümün altındasın. Bunu bir daha söyleyelim.
Evet.
Şu an herkes akıllı telefon kullanan, hı hı. Internete giren herkes bu tahakkümle muhatap.
Evet.
Yani kontrol, hı hı. altına alma. Çok giriyorsanız ki gençler daha ağırlıklı. Hı hı. Çünkü bu aynı zamanda bir ticaret mecrası, bir, hı hı. ilim bilim mecrası, evet. haline de geldi. Evet. Şimdi buraya girdikçe size sağdan tahakküm altına alıyorsunuz. Sizin yemeniz, içmeniz, düşünmeniz, konuşma şekliniz,
evet.
kelimeleriniz oradan topluyorsun. Bakıyorsun orada işte şimdi demin anlattığım gibi o kadar hiç ar namus, haya kavramlarını sıfırlayan konuşmayı yapıyor. Bir değil birçok YouTuber diyelim onlara. Bunu yapınca demek ki bu normal diyor.
Evet.
Sen de başlıyorsun konuşmaya.
Doğru. Ar namus kelimelerini kullanman sakıncalı hale geliyor bu sefer.
Tabii artık diyor ki sen diyor geri kafalısın,
evet,
diyor.
Öyle diyor.
Şimdi tabii sağ olsun evlilik programları, hı-hı. kadın programları, sabah kuşağı mı diyorlar ona?
Evet, proje mesela. Programları aslında. Yani bir toplumun ahlakını bozmak
öyle
için.
Öyle bir şey ki bir de tabii orada olarak. Genellikle yani orta ve alt kesim, hı-hı. muhatap. Ya gerçekten yaradan kulunun günah işleyeceğini, günah sapacağını biliyor.
Evet.
Çünkü böyle bir yapı ona göre kurgu. Bunun da belli alanları var. Biz bunu hani setretmek, kapalı alan, örtü,
evet.
işte ayıbı, ört ayıpları vesaire gibi. Hı-hı. Şimdi bir kusur var ortada. Çok da ayıp bir şey yani. Böyle evet. Yani yüz kızartıcı bir şey. Hı-hı. Bir yerde işlenmiş. Sen adli olarak veya bir polisiye vaka olarak veya bir psikolojik vaka olarak bunu çözebilirsin.
Çözebilirsin ama ifşa etmeden. Ama
bunu alıyorsun, ifşa diyorsun.
Evet.
Şimdi o belki kesin. Bu hani 10 binde bir, 100 binde bir tabii. veya binde bir.
Evet.
Her neyse bunu alıp ifşa ettiğinde normalleştiriyorsun bir.
Evet.
İkincisi biraz böyle hani nefes at adamsın diye bir şey var ya. Hı hı. Bir tabir vardır. İnsanın içerisindeki fesatlık, kadın erkek fark etmez. O fesatlık devreye girmeye başlıyor. Hı hı. Aa bak böyle bir şey varmış diyor. Yani kötülüğü yayıyorsun.
Evet.
Normalleştiriyorsun. Sonra da bunun tedavisi için bilimler açıyorsun. İnsanlar yetiştiriyorsun. Hı hı. Ne işte toplumun dengesini şey yapacağız. Olmuyor. Yani günah değil mi bu insanlara? Gerçekten üzülüyorum. Üzülüyoruz.
Evet.
Hepimiz. Bence bu konuya dünyanın bir global sorunu, sıkıntısı olarak bakıp ve bununla ilgili ciddi ciddi kafa yormak lazım hep beraber.
Evet. Deprem olduğunu bildikten sonra neler yapılabilir? Peki şu anda bir sorun var hocam. Şöyle ki deprem olduğunu kimse kabul etmiyor. Yani içinde bir deprem meydana geldiğini kabul etmiyor ama velev ki kabul etti.
Birebir de kabul ediyor. Birebir de konuştuğumuzda kabul ediyor. Ama şöyle bir şey var. Yani ruhi enkazı, ruh enkazını kaldırmak çok zor. Yani bedeninizi ameliyatla bir şekilde toparlayabilirsiniz. Bina yıkıldı veya hafif çatladı. Onu
derler toparlar
evet. sağlamlaştırırsınız veya yenisini yaparsınız. Ama ruh çöktüğünde çok zor. İşte irfan burada. Yani irfan bir sığınak burada. Ya irfan nedir?
Buna aradan sonra irfan nedir? İrfan bir sığınaktır konusuna aradan hemen sonra değinmiş olalım. Müsaadenizle.
Tabii ki.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Kültürden İrfana programındayız. Bir ara vaktimiz geldi. Aradan sonra sizlerle birlikte olacağız inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Kültürden İrfana programında ara vermiştik. Aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Aranın hemen öncesinden Abdurrahman Bey bir işte tam irfan burada devreye giriyor demişti. İrfan nedir diye sormuştu. Oradan kalmıştık. Bakalım irfan nedir? Hep beraber öğrenmiş olacağız. Ruh enkazını kaldırmak çok zordur.
Doğru.
Kolay değildir demiştiniz ve işte burada irfan devreye girer demiştiniz.
Evet, irfan nedir?
Evet.
Men arefe Rabbe fekat arefe nefse. İşte irfan bir sığınak burada. Rabbini bilen kendini bilir. Mesela işte o melce diye de Yaradan'ı tarif ederler. Hı-hı. Yani sığınılacak nihai nokta. Evet. En güçlü nokta.
En güçlü nokta.
Ama buraya nasıl sığınacak? Ya benim kalbim temiz. Ben Allah'a güveniyorum. Her sabah şükrediyorum. Vesaire. Bunlar biraz böyle beylik çok sıradan şeyler.
Evet.
Ama işte burada bizim literatürde mebde ve mead diye tarif edilen niye geldim, nereye geldim, nereye gideceğim. Mesela iç boşluk meselesi.
Evet.
Mesela ruhi durumunuz ne filan. Hep böyle bir kafa karışıklığı var herkeste. Özellikle de böyle biraz 25 sonrasında başlıyor bu. Zaten deprem de, ya o ergenlik depremi ayrı bir şey.
Evet.
Yaş ileri doğru gittikçe de daha da farklılaşıyor.
Yani gençken çok farkında olmayabilir. Yaşamın hengamesinden dolayı.
Öyle yani her yaşın esasında kendine ait bir risk alanı var. Bir iç deprem alanı var ama esas mesela problemlerden bir tanesi evlilik yapılmaması veya boşanılması. Şimdi evlilik yapmanız veya boşandığınızda çocuk varsa çocuk da büyüyünce o da sizden kopuyor.
Siz zaten
veya böyle çok şey bir ilişkiniz var. Kısıtlı bir ilişkiniz var.
Evet.
Bu sefer tek kalıyorsunuz. Arkadaştır, lay lay doğumdu, şuydu buydu. Bununla böyle bir meşgale başlıyor. Peki hani demin sorduğum soru. Sonra? İşte insan kendi içinde sonrayı soruyor. Evet bundan sonra ne olacak? İşte bundan sonrası musalla ama. Hani çok böyle ölümle korkutan hocalar gibi olmak istemiyorum. Öyle bir hoca da değilim zaten. Yani bir hakikatimiz var. Ölüm hakikatiyle mutlu olmanın yolu esasında bir yerde de irfan.
Ölüm hakikatiyle mutlu olabilmek.
Tabii ölüm hakikatiyle mutlu olabilmek. Ölmekten mutlu olmak değil. Ama bir gün öleceğim. Yani bu can bu tenden gidecek. Bu dünyada ona göre yaşayayım. Öbür tarafa giderken de ona göre gideyim. Yani evet hani ya Rabbi tam istediğin gibi olamadım. Ama elim boş da değil. Senin rahmetine sığınıyorum ama bomboş da gelmedim.
Evet.
Şimdi bu nokta insanoğlu atlayınca bir ölüm endişesi ve ölüm kelimesini dahi açtığında aman aman aman diyor.
Evet.
Ama bizim geleneğe bakalım.
Evet.
En çok bilinen de Mevlana.
Sığınılacak noktaya kavuşmak aslında.
Şebi Aruz diye. Evet. Mesela bu sadece Mevlana'ya ait değil. Hı hı. Mevlana Hazretleri çok dinlendirdiği için öne çıkmış.
Hı hı.
Biraz da Şebi Aruz kutlamaları ile çok öne çıkmış. Esasında pek çok hak dostuna baktığınızda
evet.
Yani Allah adamı diye halk tabiridir.
Evet.
Ya bu Allah adamı derler.
Hı hı.
Gerçekten o Allah adamı olan insan mutlu ve huzurlu.
Evet.
Zaten simadan da o belli.
Hı hı.
Artık barışmış.
Artık ruhu simasına
İçinde
yansımış.
De barışık.
Evet.
Dışıya da barışık, Yaradan'la da barışık. Şimdi bu barışık hali, bu huzur halini yakalama gayretidir
İrfan. Evet.
Bir sürü tarif yaptık
tabii,
bugün.
güzel.
Herhalde
Evet.
3 tane tarif yaptık.
Evet.
Rabbim beni görüyor.
Evet.
Beni işitiyor. Yardım dilemek, sığınmak olarak da kendisini tarif ediyor. Kendisini adresliyor.
Hı hı.
O zaman ben niye üzülüyorum bu kadar? Ve bu önüme konan bir at yarışı gibi bir kariyer planlaması var.
Hı hı.
Ben buna niye uymak zorundayım?
Yani asıl itiraz etmesi gereken noktalara etmiyor.
Tabii yani,
tahakküm altındayım.
Yani
dijital tahakküm, kariyer
şey
tahakkümü.
Mesela eskiden işret diye bir kavramımız var.
Hı hı.
Yani bugünkü tabirle alemcilik, alem yapmak.
Hı hı.
İşret alemi derler hatta buna.
Hı hı.
Bugünkü şeyde sırf alem diye kalmış. Şimdi öyle bir noktada ki şu an her günüm, her akşamım hep böyle olsun isteniyor.
Hı hı. İşte o bombardımandan dolayı, o bilgi bombardımandan, işte, görsellerden dolayı.
Şimdi o öyle bir hale geldiğinde, hı hı, artık tamamen ben merkezli.
Evet.
Sadece kendini düşünen bir insan modeli.
Hı hı.
Ve bir takım iyilik yapmak zorunda hissettiğinde de kendi belirlediği bir takım iyilikler var. İyilik nedir'in cevabı çok zor olsa gerek.
Kendince kriterleri var.
İyiliği, gerçekten evet. Onu yapıyor. Aha. Diyor ki ben zaten iyi adamım,
evet,
diyor.
Neye göre, kime göre?
Neye göre, kime, evet, göre? Şimdi sokak hayvanlarını dertleniyorsa tamam, ben iyi bir şey yapıyorum.
Güzel.
Ya arkadaş, bu zaten hepimizin yapması gereken
tabii
bir şey.
Tabii ki. Canlıların hepsine merhamet göstermemiz gerekiyor.
Şimdi adamın işte o geçen görüntüler falan.
Hı-hı.
Ya konuşacak
tabii
şey yok yani.
Hiçbir Müslüman
tabii
insanın,
yani bir insanın bir Müslüman yapacağı bir şey.
Evet.
Ha,
evet.
O küre ya onun kafasına vur.
Evet.
Ama bütün hadiseyi bir noktaya odaklamak.
Hı-hı.
Ya
ya da sadece orada problem olunca bağırmak, çağırmak.
O havavların başına gelen,
hı-hı,
10 katı dünyanın bir sürü yerinde,
hı-hı,
dil, renk, ırk ayırmıyorum, bir sürü insanların başına geliyor.
Evet.
Buna ne kadar tepki gösteriyorsun? Buna ne kadar para ayırıyorsun?
Evet.
Çünkü şimdi depremin sebeplerinden bir tanesi de,
hı-hı,
haşa, Yaradan'ı sorgulamak başladı.
Evet.
Allah'ın merhametini sorguluyor.
Hı-hı.
Ya arkadaş, sen Allah'ın merhametinden nasipsiz olduğun için sorguluyorsun. Farkında değilsin.
Ya da
sen
köpeğe,
sen elinde bulunduklarından,
hı-hı,
ne kadar o insanlara veriyorsun, çevrene,
evet,
destek oluyorsun.
Sen de var olan.
Sen
merhamet
de var
ise
olan.
Sadece Cenab-ı Allah'ın merhametini merak eden kişi, köpeklere şiddet uygulandığında isyan eden kişi aslında Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu merhametin bir eseri olarak isyan ediyor.
Ki,
ama onu bırak herkese, insanlara da var o şiddet, ona da göster.
Ya bunu herkese karşı yap.
Evet.
Çünkü sen her sedem bunlardan da sorumlusun.
Evet.
Mesul.
Evet. Tam
mesul,
bu bilinç. Evet.
Mesulsün.
Evet.
Şimdi çok basit bir teklifte bulunacağım kıymetli dinleyicilerimize ve seyircilerimize.
Eyvallah.
Ya otursunlar, Türkiye'deki bankalardaki mevduata baksınlar.
Hı-hı.
Bu mevduatın zekatı %2,5'tan hesap etsinler kaç para. Ve bu zekat bu topluma dağıtılsa toplumdaki ne kadar çok derde derman olur acaba?
Evet.
Ha bu şöyle olmasın, bir zekat miskinliği vesaire gibi şey asla demiyorum.
Hı-hı.
Yani biz miskin miskin yatalım, birileri de gelsin bize zekat versin, hı-hı, o parayla hayatımızı... Hayır, böyle bir şey
öyle
değil.
Öyle bir şey yok.
Zaten öyle bir para da yok.
Hı-hı.
Şimdi mesela Askıda Fatura diye bir uygulama çıktı. Güzel bir uygulama.
Birçok örneği var. Askıda, evet, Fatura, Askıda şu bu.
Askıda ekmek çıkmış,
tabii,
bir
tabii
sürü şey
Askıda
varmış.
Askıda mantığı ve kültürü, evet.
Şimdi esasında bakın, bu bizim irfan geleneğimizin bir,
tabii,
hatırlanması.
Hı-hı.
Kim yaparsa yapsın hiç önemli değil.
Evet.
İşte o borç, bakkal borçları, hı-hı, kapamadan,
evet,
kasap,
evet,
borçlarını kapamadan çok eski bir
karzasen uygulamasından,
karzasen yüzü,
veya diyelim ki
yani,
sadaka, evet, taşları
yüzlerce yıllık bir gelenekten,
tabii,
geliyor.
Tabii. Evet.
Ama Bak oranlara Numan kardeşim. Niye bu kadar düşük? Niye bu kadar düşük? İnsanlar niye bireyselci hala?
İnsanlar bir şey vermekten mi korkuyor yoksa
verim... Hayır, küçük vermeyi yeterli görüyorlar.
Kendilerine göre dediğiniz evet. gibi kriteri kendine göre veriliyor.
Kendinden de yani bireysel olarak fedakarlığı da 100 birimse 3 birim yapıyor tamam.
Bu kadar yeter. Bitti.
Ben diyor iyilik yaptım diyor. Ben iyi adamım diyor.
Bu çok önemli.
Çevresindeki evet. de diyor ki abi sen ne kadar iyi adamsın ya diyor. Bak diyor buna bu yaptın diyor. İşte 2 tane çocuğa burs verdin.
Geriye 197
ya
kalıyor.
Abicim, 190, sen 2 çocuk değil. Evet. Sen 20 çocuğa 200 evet. çocuğa burs verecek kapasitesin. Sen orada 2 çocuğa burs vererek ben iyilik yaptım diyorsun.
Evet. 20 kilo taşıyacak kapasitesi var. 1 kilo taşıdığı için mutlu olan bir insana benziyor bu.
Şimdi insanlara sadece ve sadece Allah rızası için hani yaratılanı severiz, yaratandan ötürü
evet.
diye bakıp iyilik yap, hizmet et. Bak ondan sonra iç depremi ne oluyor? Bitiyor.
Biter. Kesinlikle biter.
Çünkü o tebessümü göreceksin. Çok böyle faraziye konuştuk. Örneklerden konuşalım. Hı hı. Çok yaşadığım bir şey. Mesela bir mülteci kampı.
Evet. Çok gittiniz.
Çok gittik.
Sürekli gidiyorsunuz. Evet.
Bir yerlere, şeylere. Hı. Ve dünyada maalesef göçler ve ilticada durmayacağı için insanlığın kanayan bir yarası bu. Son dönemlerde bizim coğrafyada çok karşılaşıyoruz ama bu insanlığın yaşadığı bir durum. Bir gün bir kampta böyle bir genç bir çocukla muhatap oldum. Hı hı. Dağıtım yapılıyor. Bir taraftan da ben muhabbet ediyorum. Hı hı. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, feşte nasıl yemek yiyorsun vesaire derken abi dedi bir gündür açım dedi. Nasıl yani dedim. Yok dedi bir şey. O zaman daha fokuslandım suratına.
Nasıl olur diye.
Nasıl olur diye. Hayır. Şunu gördüm. Ben bir gün açtım ama şimdi artık aç değilim. Çünkü geldi, erzak geldi. Hı hı. Şimdi o ışıltıyı, o parıltıyı, o mutluluğu ve o güven duygusunu. Evet ben bir gün aç gezdim. Hı hı. Ama siz geldiniz. Artık açlığımın sonuna geldim.
Evet.
Şimdi düşündüm. Biz 5-6-7 saat aç kalınca elimiz ayağımız başlıyor. Ya şundan bir yemezsek. Bir gündür aç. Ya. Yani 24 saat hiçbir şey yememiş. Şimdi böyle bir insan derdiyle dertlendiğinizde diğer dertler vız gelir tırıs gider oluyor. Ve gerçekten bu sefer mutluluğu yaşıyorsunuz. Bu çok böyle illa mülteci kamplarına gitmeyin. Hı hı. Gülümsemek, tebessüm. Daha önceki programda konuştuk. Hı hı. Ya bir sürü yaşlı bakım evleri var.
Evet.
Ayda bir tam günümüzü ayıralım. Hadi tahminine geçtim. Ayda yarım günümüzü ayıralım. Bakım evlerine gidelim. Oradaki yaşlılara veya hasta insanlara. Onlarla bir oturalım, muhabbet edelim.
Ama mutsuz oluruz, huzursuz oluruz. Yaşlıları görürüz, içimiz gider. Ondan sonra biz de yaşlanacağız der, moralimiz bozulur. Ne gerek var? Hayatın neşesini
gerçekten
yaşayalım.
Gerçekten kaçıyorsun da ondan. Hmm. Senin gerçeğinden kaçıyorsun. Çünkü sen muhtemelen evindeki veya ailenin içerisindeki artık iyice acüze olmuşu bakmakla da sorunun var senin. Peki abi sen de bir gün bu yaşa geleceksin. Kardeşim sen de olacaksın dediğinde o daha var ona.
Eminmiş
gibi. İşte daha var değil abi, zaman su gibi geçiyor.
Evet.
Şimdi bana sorsan kaç yaşındasın diye. İçime sorsan 25 yaşında bilen.
Evet.
Ama geldi de bir de gerçek yaşa ve bu zaman nasıl geçti? 70 yaşındakine sor, o da öyle. Ya bilmiyorum ki diyor.
Göz açıp
nasıl, göz açıp kapayacak kadar,
kadar
geçti. Ama o sana muhtaç olan insanın derdiyle dertleniyorsun. Hı-hı. Onun bir duasını alıyorsun ve iş bitiyor. Şimdi biz Darül Acize'de çok yaşadık bunu.
Evet.
Darül Acize'de bayağı bir süre
yönetiminde oldunuz
evet,
oranın.
İdare meclisi
evet.
bulunduk.
Darül Acize acizler evi mi demek hocam?
Evet, Darül Acize acizler evi demek. Sultan 2. Abdülhamit Han döneminde yapılmış. Hı-hı. İstanbul'daki yaşayan, İstanbul'da kalanlar için Darül Acize derken yani acizler derken çocuklar da var.
Çocuklar da var.
Çocukları da alınmış. Şimdi pek kalmadı da o zaman çocuklar da vardı. Bir de Darül Şafaka var. O yetim. Yetimler için.
Çok farklı evet.
Mesela üç din. Tabii o zamanki toplumda, o zamanki İstanbul'da Hristiyan, Yahudi ve Müslüman üçünde ve üç dine göre ibadethane var. Hala duruyor.
Hala duruyor.
Tabii hala duruyor. Tabii iki Darül Acize var. Bir belediyenin var, bir bakanlığın var.
Bakanlığın var.
Bakanlık olan Ok Meydanı'ndakini anlatıyorum. Mesela orada işte mesela bir takım şeyler yapıyorsun. Şartları iyileştiriyorsun. Yatakları değiştiriyorsun. Mesela yapıyorsun. Ziyarete gidiyorsunuz. Yani işte teyze, amca ne yaptınız, nasıl yaptınız filan. İşte bir takım mutlu sözler söylüyor. Biraz yaklaşınca diyor ki, ya diyor belim çok ağrıyordu diyor, söyleyemiyordum diyor. Şimdi yataklara diyor, işte o kadar rahatladım diyor. Allah razı olsun diyor. Şimdi mesela bu gerçekten müthiş bir duygu. Benim kendimin yaptığı bir şey değil. Ama o toplam kalitenin içerisinde bir pay sahibisin. %1, %30 fark etmez. Bir pay sahibisin evet. Ya. Gerçekten o kadıncağızın derdine derman olunmasının mutluluğunu yakalıyorsun.
Peki bu sizin içinde deprem olan birisinin o sarsıntısını dindirir mi? Yani aciz olan, güçsüz olan, kuvvetten yoksun olan bir insana yardımcı olmak, onun derdini gidermek, o kendi içindeki o iç çalkantıyı bir nebze olsun dindirir mi?
Hayatı ben merkezliden çıkarırsanız %50
dindirir. Evet.
Yani kesin kanaat bildiriyorum.
Evet.
Hayatı ben merkezli olmaktan çıkarırsanız. Basit mesleklerden konuşalım. Bir öğretmen.
Evet.
Ücret karşılığı veremeyecek bir öğrencisine,
evet,
komşusuna, tanıdığına ona ders anlatıyorsa. Bir doktor. Tamam, devlette şu var bu var ama o da yetmiyor.
Hı-hı.
Devlette sadece muayene ediyor veya, evet, hastaneye yatırıp tedavi ediyor.
Evet.
Bir de bunun ev kısmı var vesaire. Bir sürü noktası var.
Hı-hı.
Önleyici tıp var.
Hı-hı.
Yani daha hastalanmadan önceki dönemler var. Burada bir doktor
bilabedel
sadece hak rızası için bunu yapıyorsa,
hı-hı,
bir mühendis ücreti dışında taş üstüne taş koyuyorsa,
hı-hı,
bir hoca, yani bu ilahiyatçı da olur,
hı-hı,
akademi hocası
evet,
da olur, toplumun hayrına, faydasına hiçbir ücret beklemeden, like beklemeden,
hı-hı,
bir şeyler yapıyorsa,
hı-hı,
işte o zaman kendinizden bir şey vermeye başlıyorsunuz. İnsanların derdine deva oluyorsunuz.
Ama yapması gerekenin fazlası
da,
olacak.
İşte ve onlardan da bir his, bir duygu akışı oluyor.
Hı-hı.
Gözde göremediğimiz Wi-Fi gibi. Nasıl Wi-Fi gözle göre? Esasında soyut kavramların, mücerret kavramların,
hı-hı,
çok kolaylıkla anlatılabileceği bir döneme geldik,
evet,
biz. Yani tabii. Şimdi mesela duygu, mesela nazar.
Hı-hı.
Nasıl açıklayacaksın ki? Wi-Fi'yi görmüyorsun.
Hı-hı.
Ama var.
Ama var, evet.
Nazar da öyle.
Evet.
Nazar illa olumsuz nazar hep algılanıyor da.
Hı-hı.
İşte olumlu nazar da var.
Evet.
Sizin içinizi ısıtan. Gençlerin elektrik aldım.
Hı-hı.
Burada çok huzur doldum. Veya şununla beraber olduğunda çok
ortamın
keyif aldım.
Ortamın aurasını değiştirdi,
evet,
diye
aura
söylemişler.
Vesaire,
evet.
Tarif ettikleri şey esasında, evet, illa.
O da iyi nazar oluyor.
Tabii iyi nazar yani. Sonuçta vücuttan çıkan,
hı-hı,
bir enerji bu. Olumlu,
evet,
da olabilir. Olumlu, yani bir haset,
hı-hı,
kin, kıskançlık dolu bir yükleme yapıyor size.
Hı-hı.
Veya tam tersi bir şükran,
Huzur.
Bir huzur, bir mutluluk.
Evet.
Yüklüyor size.
Birisi içindeki depremi yansıtmış oluyor. Birisi içindeki
Kesinlikle.
Dingini yansıtmış oluyor. Halihazırda şunu mu demek istediniz? Yani kişi kendi kapasitesinin üzerinde ama yapması gereken neyse onu tam yapacak. 20 kilo taşıyacaksa 20 kilo taşıyacak. 21. kiloyu taşıdığı anda aslında toplumun depremini, içimizdeki depremi dindirmeye yönelik çok kuvvetli bir adım atmış olacak.
Adım atmış olacak.
Evet.
Yani şimdi bir işveren.
Evet.
Gerçekten mağdur veya ihtiyaç sahibi. Veya ya bu adamlar çok çalıştılar,
hı-hı,
ben buna ekstra bir mükafat vereyim diyebiliyorsa,
hı-hı,
bir çalışan, bir işçi iş yerinde, ya ben bu aralar biraz fazla kaytardım, ben fazladan çalışayım.
Hı-hı.
Çünkü bu tamam vicdanla alakalı,
Evet,
bir şey.
doğru.
Malum, yanlış hatırlamıyorsam 8 saatin 6 saat çalışırsa çok verimli kabul ediyorlar diyebiliyorum.
Hı-hı.
Yanlış değildir inşallah. Bir işçi de diyorsa ki ya bu adam iyi adam,
Hı-hı,
veya ben bu işi tam bitireyim hakkıyla, veya adamın hakkı bana geçmesin, ben ekstradan çalışayım diyebiliyorsa,
hı-hı,
işte bu bir kıvama gelmiştir. Burada artık içeriğiyle barışmış bu.
Hı-hı.
Ama sürekli mutsuz, sürekli dertli, sürekli şikayet ediyor.
Evet.
Yani işçi patrondan, patron işçiden sürekli. Abi olmaz işte ya, huzur olmaz burada.
Evet.
Huzur olmadığı yerde de deprem
çok olur.
Tektonik sarsıntın devam eder.
Evet. İçimizi dindirmek adına.
Şimdi
evet,
dindireceğiz. Başka.
Evet.
Ha, bunun tabii bir en önemli, sadece iyilik merkezine gitmeyelim.
Hı-hı.
Yaradan hakkıyla ibadet. Hazreti Ali gibi namaz kılmak.
Evet, hani dediniz ya tek sığınılacak liman diye. belki.
Evet, yani evet. Hazreti Ali gibi namaz kılabiliyor muyuz? Hı-hı. Hayber'den geliyor. Hı-hı. Hayber'de Hazreti Ali Efendimiz ok yiyor. Oku ayağına çekmeye çalışıyorlar. Çok acı hissediyor. Hı-hı. Diyor ki ben namaza durayım diyor. Namazda diyor siz bu oku çıkartın diyor. Niye diyorlar yani tam anlayamadık. Ben diyor namaz Allah'tan başka aklıma hiçbir şey gelmez, hiçbir şey hissetmem diyor. Ve bunun üzerine namaza duruyor. Oku kırıp şeyi çıkartıyorlar. Selam verince de bitti mi diyor.
Evet.
Şimdi evet Hazreti Ali olamayız. Şimdi bize ne kadar öyle uzak bir belki. Namazda evet, evet. Bir hedeftir belki. Hı-hı. Ama olabildiğince ya geceliğin kalkıp ya Rabbi diye elimizi açalım.
Hı-hı. Gece önemli.
Gece önemli.
Evet.
Çünkü gece herkes ve her şey uykuda. Evet. Sükunet içerisinde. O gecenin o sükunet içerisinde gönlünü Yaradan'a açıyorsun. Hı-hı. Bundan daha güzel bir an mı var?
Depremler gece
bundan
yakalıyor ya.
Bundan daha güzel
evet.
Bir terapi var mı?
Hazırlıklı olmuş olursunuz. Evet. Harika.
Yani bundan güzel bir terapi evet. Var mı? İnanın 3 gün, 5 gün, 10 gün insanımız bunu yapsın. Bambaşka bir noktaya gelecek. Bambaşka bir kıvama gelecek. Hı-hı. Ve huzuru bulacak. Tabii zaman çok kısıtlı böyle. Evet. Ben de hızlı hızlı anlatmak durumundayım.
Gayet verimli oldu. Güzel oldu.
Yani konuşulacak çok nokta var. Yani hem bu iç depremlerin sebepleri. Hı-hı. Hem de bu depremlerin telafisiyle ilgili. Hı-hı. Ancak zaman kısıtlı olduğu
bir
için.
Bir sonraki programda veya daha sonraki programlarda hem depremle devam eder. Bu iç depremlerimizin belki irdelemesine devam ederiz. Hem de bu depremlerin de artçıları var aslında. Sürekli olarak bizi tetikleyen onlara da değinmiş oluruz. Hı-hı. Ama bu seferlik bu programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür
ağzınıza
ederiz.
Sağlık.
Sağ olun, var
çok
olun.
Çok istifade ettik.
Yani bir de ben müzik diyeyim. Müzikte de ne dinliyoruz o önemli.
Müzik
yani,
ruhun gıdası.
Hangisi?
Evet, onu da evet.
Orada bırakalım.
O zaman orada bırakalım.
Evet, peki. Hangi müziği dinliyoruz? Hangisi gıda? Hı-hı. Biliyorsunuz bir de gıda zehirlenmesi diye bir
evet,
şey var.
Peki. Oldu. Bir sonraki programda buna değinmiş olalım. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İfana programının da burada sonuna geldik. Çok güzel konulara değindik. Bizler istifade ettik. Umarım sizler de aynı şekilde istifade ediyorsunuzdur. Bir sonraki programı iple çekiyoruz. O anadaki hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.